Ayrım 10. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 121. Sheffield Üniversitesi Rektör Yardımcısı H.A. L. Fisher tarafından Vicent Bryce'a yazılan mektup. University Sheffield, 2 Ağustos 1916. Sevgili Lord Bryce, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni tebaasının bu savaşta çektiği ızdıraplarla ilgili burada toplanan kanıtlar dürüst araştırmacıları her yerde her zaman ikna edecektir. Bütün güvenilirlik emareleri mevcuttur. Her şeyden önce olaylar vuku buldukları andan hemen sonra hafızalar daha taze ve berrakken kayda geçirilmiştir. Hikayelerin büyük bir çoğunluğu doğrudan şahitlerin ifadelerine, geri kalanı da güvenilir bilgi edinme imkanına sahip kişilere dayanıyor. Tanıklardan bazılarının Ermeni olduğu doğrudur. Bu kişilerin tanıklıklarının aksi yönde bir kanıt olmadığı sürece, abartılı veya saptırılmış olma ihtimali kabul edilse de, ortada sadece Ermenilerin tanıklıkları yoktur. Amerikalıların, Danimarkalıların, İsviçrelilerin, Almanların, İtalyanların ve diğer yabancıların ifadeleri de aynı doğrultudadır. Bu yabancı tanıklıkların çoğu da ismine saygı duyulan kadın ve erkeklerden gelmiştir. Bu kişiler ortalama bir karakter ve zekanın üzerine çıkmaları ve kendilerini kayda geçirdikleri olaylardan insan vicdanının el verdiği ölçüde ayırmaları beklenebilecek insanlardır. Nitekim Ermenilerin sürülmesi, dağıtılması ve katledilmesine tanık olan bu yabancı şahitlerin hiçbiri, bende ayrım gözetmeksizin veya körü körüne Türk düşmanlığı yapan biri izlenimi bırakmadı. Zira yeri geldiğinde Müslüman bireylerin övgüye değer hareketlerini vurgulamaktan kaçınmamışlar. Kanıtların birbirini destekleyerek bir bütün oluşturmasından da oldukça etkilendim. Kim konuşursa konuşsun, o rapor söz konusu coğrafyanın neresinden gelmiş olursa olsun anlatılan tek ve aynıdır. Farklılıklar veya çelişkiler yok, tam tersine sayısız dağınık parça karşılıklı olarak birbirini teyit eder durumdadır. Ermeni nüfusun evlerinden alındığı, dağıtıldığı tam olarak hesaplanamasa bile büyük bir kısmının İstanbul'dan gelen emirler doğrultusunda öldürüldüğü gerçeğiyle çelişen hiçbir nokta yoktur. Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaketin Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeniler için uygulamaya konduğu açıktır. Gerçek sorumluluğun politikası vilayetlerdeki İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri tarafından desteklenen ve yürütülen İstanbul hükümetinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Avusturya Büyükelçisi'nin Katolik Ermeniler için kısmi muafiyet elde etmek amacıyla Bab-ı Ali nezdinde yaptığı girişimlerin sonuç vermesi, eğer İstanbul üzerinde etkili olan iki güç şiddetli protestolarını ilk andan itibaren Osmanlı Devleti'ne iletselerdi, bugün bu kitapta kayda geçirilen zulümler tamamen kontrol altına alınamasa bile hafifletilebilirdi diye düşünmeye zorluyor bizi. Kanılar ise tam tersine bu iki gücün sürgün politikasını genel anlamda desteklediğini ortaya koyuyor. Dipnot: iki güç Almanya ve Avusturya kastediliyor. Çevirinin notu. Saygılarımla Herbert Fisher. Oxford Üniversitesi Krallık Kürsüsü Yunanca Profesörü Gilbert Murray tarafından Vicont Bryce'a yazılan mektup. 82 Woodstock Road, Oxford, 27 Haziran 1916. Sevgili Lord Bryce, Türk İmparatorluğundaki Ermenilerin 1915 baharı ve yazı boyunca maruz kaldığı sürgün ve katliamlarla ilgili yayınlamak üzere olduğunuz belgeleri inceledim. Bir tarihçinin medeni Avrupa'nın gözünden uzak bölgelerde meydana gelen bu kadar şaşırtıcı olaylarla ilgili kanıtları ne kadar dikkatli incelemesi gerektiğini biliyorum. Zulmün kol gezdiği zamanlarda duyguların kabardığının, Doğu halklarının abartılı bir dil kullanmaya meyilli olduğunun ve kurbanların kendilerine zulmeden kişiler hakkında tarafsız konuşmalarının beklenemeyeceğinin farkındayım. Fakat bu mektup ve raporla ortaya konan kanıtlar her türlü sınavı başarıyla geçebilecek, her türlü sorunun üstesinden gelebilecek niteliktedir. Haklı olarak bazı yer ve şahıs isimlerini çıkarmış olsanız da raporların doğruluğuna dair bir şüphe yoktur. Ermeni mültecilerin ifadeleri Amerikan, İskandinav hatta Alman vatandaşları tarafından doğrulanmıştır. Bu kadar farklı bölgelerden gelen güvenilir tanıklıklar arasında kendiliğinden ortaya çıkan mutabakat da anlatılanların ana hatlarını her türlü kuşkunun ötesine taşır. Saygılarımla Gilbert Murray. Amerikan Barolar Birliği eski başkanı Mr. Moorfield Story tarafından Vicent Bryce'a yazılan mektup. 735 Exchange Building, Boston, US. 7 Ağustos 1916. Efendim, Türkler tarafından Ermenilere yapılan muamelelerle ilgili ifadelerden müteşekkil külliyatın büyük bir kısmını bu ifadelerin delil olarak kıymetini belirlemek amacıyla inceledim. Detaylarda bazı hatalar olsa bile bu ifadelerin temel gerçekleri ortaya koyduğuna dair şüphem yoktur. Buna benzer durumlarda ilkel şahitlerin ifadelerini elde etmenin kolay olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Çok azı hariç kurbanlar ölmüştür. Failler suçlarını itiraf etmeyeceklerdir. Tesadüfi tanıklara ulaşmak mümkün olmaz. Olsa da çoğunlukla ya bu tanıklar yapılanını destekler ya da konuşmaya korkarlar. Şahitlerin toplanıp ifade vermeye teşvik edilecekleri bir mahkeme yoktur. İşlenen suçlardan sorumlu olan yetkililer, gerçeklerin serbestçe ortaya çıkmasını engelleyen katı bir sansür uygularlar ve tarafsız insanların soruşturma yapmasına izin verilmez. Sizin burada yayınladığınız ifadeler bu şartlar altında elde edilebilecek en iyi kanıtlardır. Bu ifadeler konumları gereği sözüne itibar edilen insanlardan gelmiştir. Diğer kişilerin ise yalan söylemek için hiçbir nedeni yoktur ve birbiriyle uyumlu bu kadar çok tanıklığın uydurulmuş olması da mümkün değildir. Dahası Alman yetkililer tarafından uygulanan katı sansürden zorlukla da olsa kaçmayı başaran Alman kaynakları da bu tanıklıkları doğrular niteliktedir. Aslında bu sansürün kendisi bir itiraftır. Çünkü Alman yetkililer bu kanıtların ortaya koyduğu sonuçtan kendilerini sorumlu hissetmeseler, bu tanıklıkları gizlemeleri için bir neden olmazdı. Benim fikrimce burada yayınladığınız kanıtlar evrensel kabul gören tarihi gerçeklerin dayandığı kanıtlar kadar güvenilirdir. Türklerin Ermenileri yok etme kastını ve bu talihsiz halka yapılan çirkin zulümlerdeki sorumluluklarını şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde tespit eder. Saygılarımla, Moorfield Story. Türkiye'deki Alman misyonerliğinin 4 üyesi tarafından Berlin'deki Alman Dışişleri Bakanlığı'na Halep'ten gönderilen 8 Ekim 1915 tarihli mektup. Dipnot, bu mektubun bir kopyası İsviçreli centilmen Dr. Forel tarafından Bernard Tagwach'a ulaştırılmış ve 17 Ağustos 1916'da Journal de Genève'de yayınlanmıştır. 4 kişi tarafından imzalanmıştır. Dr. Grater, İsveçre vatandaşı, Dr. Niepage, Alman vatandaşı ve adları Dr. Forel tarafından çıkarılmış 2 kişi daha. Editörün notu. Eğer katledilen Ermenilerin sürgüne gönderilen kadın ve çocuklarına yapılan muamelenin vahşetini azaltmak, Alman hükümetinin gücünü aşan bir işse, burada verdiğimiz eğitimin bütün ahlaki temellerinden mahrum kalacağını ve yerli halkın gözüne bütün itibarını kaybedeceğini, Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Okulumuzun bulunduğu mahallede önceki gün yaşanan dehşet verici sahneler karşısında yürüttüğümüz eğitim faaliyeti insanlıkla alay etmek anlamına gelmeye başladı. Açlıktan kıvranan vatandaşları okulun yanı başında can verir, yarı çıplak kadın, kız ve çocukların kimi boylu boyunca yere uzanmış, kimisi cesetlerin veya kendileri için önceden hazırlanmış tabutların arasında son nefesini vermeyi beklerken, öğrencilerin yedi cüceler hikayesini dinlemesini, fiil ve isim çekimlerini öğrenmesini nasıl sağlayabiliriz ki? Ermeni platosundan buraya sağ salim ulaşan 2000 ile 3000 köylü kadından geriye sadece 40 ya da 50 iskelet kaldı. Daha güzel olanlar gardiyanlarının şehvetinin kurbanı oldular. Diğerleri ise açlık ve susuzluğa dayanamadılar. Suyun kenarında yatmalarına rağmen susuzluklarını gidermelerine izin verilmedi. Avrupalıların açlıktan kırılanlara ekmek dağıtması da yasak. Her gün yüzden fazla ceset Halep dışına taşınıyor. Bunların hepsi Türk yetkililerin gözü önünde oluyor. Okulumuzun karşısında açlıktan bir deri bir kemik kalmış 40-50 tane hayalet var. Bu aklını kaçırmış kadınlar yemek yemenin bile ne demek olduğunu unutmuşlar. Biri onlara ekmek verdiğinde kayıtsızlıkla bir kenara fırlatıyorlar. Sadece inliyor ve ölümü bekliyorlar. Yerli halk gördünüz mü diyor. Talim el Alman. İşte Alman terbiyesi. Alman ismi Orta Doğu halklarının zihninde sonsuza kadar lekelenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Halep'in diğerlerinden daha aydın olan bazı yerlileri şöyle söylüyor. Almanlar bu dehşetin yaşanmasını istemez. Belki Alman halkı bundan haberdar değildir. Eğer haberdar olsaydı gerçeklere bağlı Alman basını, büyük ihanet içinde olan Ermenilere yapılan insanca muameleden nasıl bahsedebilirdi? Belki de Alman hükümetinin eli kolu iki devletin, Alman ve Türk, diğerinin işçileriyle ilgili konularda yetkilerini sınırlayan bir anlaşmayla bağlıdır. Hayır, binden fazla kadın ve çocuğu açlıktan ölüme terk etmek söz konusu olduğunda fırsatçılık ve yetki tanımı kavramları anlamını kaybeder. Her insanoğlu böyle bir duruma müdahale etmeye yetkilidir ve bu ona düşen mecburi bir görevdir. Doğudaki itibarımız tehlikededir. Kasabadan geçen sürgün kafilelerini, vahşi askerlerin yorgunluktan yürüyemeyecek hale gelmiş çocuklu kadınlara nasıl vurduğunu gören, insanlıklarını kaybetmemiş Türkler ve Araplar da vardır. Cemal Paşa'nın yayınladığı emirden sonra daha başka ve daha korkunç katliamlar bekleyebiliriz. Bu emirle Bağdat demiryolunda çalışan mühendislerin Ermeni kafilelerinin fotoğraflarını çekmeleri yasaklanmış ve şimdiye kadar çektikleri fotoğrafların klişelerinin 24 saat içinde teslim edilmesi zorunlu kılınmıştır. Aksi takdirde Savaş Konseyi'nde takibata uğratılarak cezalandırılabilirler. Bu sorumluların aydınlıktan korktuklarının ama insanlığın yüz karası olan bu sahnelere bir son vermeye de niyetleri olmadığının kanıtıdır. Dışişleri Bakanlığı'nın burada olup bitenler hakkında başka kaynaklardan detaylı bilgi aldığını biliyoruz. Fakat sürgünlerin uygulamaya konma şeklinde bir değişiklik olmadığından bu raporu yazmak için kendimizi çifte sorumluluk altında hissediyoruz. Çünkü ülkemiz dışında yaşıyor olmamız Alman isminin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi daha iyi görmemizi sağlıyor. Editörün notu. İçerikleri söz konusu olduğunda bu kitapta yayınlanan belgeler kendi kendini açıklayıcı niteliktedir. Bu belgelerin resmettiği olayların genel bir özetini bulmak isteyenler, aradıklarını ayrıntılı bir rehber olarak kitabın sonundaki tarihsel özette, özellikle de 5. bölümde bulacaklar. Editör bu ön sözde sadece kaynakları, belgelerin karakterini ve değerini belirtecek, nasıl bir sistemle bir araya getirildiklerini açıklayacaktır. Belgelerin kaynakları çok çeşitlidir. Bazıları bizzat yazarları tarafından, özel mektuplar ise bu mektupların gönderildiği kişiler tarafından editöre ulaştırılmıştır. Rus Kafkasya'sına dağıtılan yardımlarla ilgili belgelerin çoğu İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın izin ve nezaketi sayesinde editörün eline geçmiştir. Diğer raporlarda aralarında bu çalışmaya nezaret eden, doğru ve eksiksiz olması için zaman ve fikirlerini cömertçe veren Lord Bryce'la olmak üzere birçok kişi sayesinde editöre ulaşmıştır. Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi'nin The American Committee for Armenian and Syrian Relief birçok üyesi, dipnot, bu ön sözde ilk harfi büyük yazılan editör kelimesiyle Arnold Toynbee'nin kendisi kastedilmektedir çevirenin notu. American Committee for Armenian and Syrian Relief, 75th Avenue, New York, Armenian Relief, Persian War Relief and Syrian Palestine Relief komitelerinin işleri de dahil. James L. Barton Başkan, Samuel D. Dutton Sekreter, Walter H. Mallory Saha Sekreteri, Charles R. Crane Veznedar, Arthur J. Brown, Edwin M. Bulkley, John B. Calvert, John D. Cremons, Cleveland H. Dodge, Charles V. Elliott, William T. Ellis, James Cardinal Gibbons, Lieutenant Reverend David H. Greener, Norman Hapgood, Morris H. Harris, William I. Heaven, Hamilton Holt, Arthur Curtis James, Frederick Lynch, Charles S. McFarland, H. Pereira Mendez, John Moffat, John R. Mott, Frank Mason North, Harry V. Osborne, George A. Plimpton, Reverend P. Rhinelander, Carl Davis Robinson, William W. Rockwell, George T. Scott, Isaac N. Seligman, William Sloan, Edward Lincoln Smith, James M. Spears, Oscar M. Strauss, Stanley White, Talcott Williams, Stephen S. Wise. Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar Yönetim Kurulu, Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church Sekreter Yardımcısı Reverend G. T. Scott, Monsieur Arshak Krobanyan, Arshak Çobanyan, Dr. Herbert Adams Gibbons, New York İlahiyat Fakülteleri Birliği'nden Union of Theological Seminary of New York, Dr. William Rockwell, Kairo Amerikan Kızılaç Komitesi American Red Cross Committee at Cairo Sekreteri Reverend Stephen Trowbridge, Amerika'nın Yabancı Misyonları İdare Heyetinde The American Board of Commissioners for Foreign Missions, görevli şu an Kairo'da bulunan Reverend I. M. Camp, Parlamento üyesi Anoyren Williams, Ermeni Mülteciler Fonu, Armenian Refugees Fund, Lord Mayer'ın veznedarı Reverend Harold Buxton, London Times gazetesi Balkanlar muhabiri Mr. J.D. Bourchier, Mrs. D.S. Margolit, Canterbury, Asuri Misyonu Başpiskoposluğu, Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission, Organizasyon Sekreteri Reverend F. N. Hazel, Londra'da ikamet eden bir Amerikan vatandaşı Mr. G. H. Payelian, Tiflis'ten Mr. A. S. Safrasdian ve Londra'dan Mr. H. N. Mosdichian. Eldeki malzemenin başka bir kaynağı da basındır. Bu kitapta yayınlanan bazı yazı, mektup ve ifadeler İngiliz, Amerikan, Fransız, Rus, İtalyan, İsviçre, Alman gazetelerinden ve Londra ve Tiflis'te yayınlanan Ermeni gazetelerinden alınmıştır. Ararat, Goçnak, New Armenia gazetelerinin editörleri mümkün olan bütün kolaylığı ve kibarlığı göstermiş ve gazetelerinin son sayılarını editöre hiçbir karşılık beklemeksizin göndermişlerdir. Burada belgelerin hepsi İngilizce yayınlanmıştır ama editöre ulaştığında belgelerin dili çok çeşitliydi. Yalnızca İngilizce değil, aynı zamanda Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Ermenice, Fransızca, Almanca ve İtalyanca tercümeler eşinin de yardımıyla editör tarafından yapılmıştır. Ermenice belgelerin çevirisini, kısıtlı zamanını editöre bu iyiliği yapmak için veren Mr. Payelian'a borçluyuz. Onun sürati ve iyi niyeti olmasaydı bu çalışmanın sonuçlanması oldukça gecikebilirdi. Belgelerin karakteri yazarına göre farklılık gösterir. Şahitlerin bazıları Orta Doğu'nun yerli halklarından olan Ermeniler ve Nasturilerdir. Bunlar ya kendileri kurban pozisyonundadırlar ya da anlatılan olaylarda yer alan kişilerle doğrudan bağlantıları vardır. Fakat tanıkların büyük çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu'nda ya da İran'ın Azerbaycan vilayetinde ikamet eden yabancılardır. Bunların tamamına yakını da ya Avrupalı ya da Amerikalı tarafsız ülke vatandaşlarıdırlar. Misyonerler, öğretmenler, doktorlar, Kızılaç hemşireleri ve memurları. Şahitlerin az bir bölümü de içinde bulunduğumuz savaşta Türkiye'nin müttefiki ülkelerinin vatandaşlarıdırlar. En önemli tanıklıklar bunlardır. Belgelerin kıymeti tabii ki şahitlerin konumuna, karakterine, bilgi edinebilmek için sahip olduğu imkanlara bağlıdır. Editör burada yayınlanan belgelerin doğruluğundan emindir ve bu güvenle onları sunmaktadır. Hiç şüphesiz yanlışlar vardır. Fakat editör bunların arkasında kötü niyet olmadığına ve bu yanlışların asıl gerçeği değiştirmeyecek detaylarla ilgili olduğuna kanidir. Editör belgelerin mahkemeye sunulan hukuki deliller olarak düşünüldüklerinde değerlerinin birbirlerine göre farklılık gösterdiğini de fark etmiştir. Bu hukuki bakış açısından belgeler çeşitli gruplara ayrılabilir. A. Almanya'da bir Alman gazetesinin editörü tarafından yayınlanan ve Alman sansürünün baskısına maruz kalan ifade, belge 12. Tabii bu belgenin Türklere karşı ön yargı taşımadığı açıktır. B. Anlattıkları olayların bizzat şahidi olan Almanların, belge 18-23-91-145 ya da Alman misyonerliğinde, hayır kurumlarında veya Alman Kızılaç'ında görevli, Türkiye'de ikamet eden tarafsız tanıkların yazdığı belgeler. Belge 62-64-117-142. Bu tanıkların da Ermenilerin lehinde Türklerin karşısında yanlı bir tutum izlemiş olması beklenemez. C. Ne Türk-Alman ittifakıyla ne de İtilaf devletleriyle resmi veya özel hiçbir bağı olmayan ve onlardan birine karşı ön yargısı olmayan dolaysız şahitlerin, özellikle de Amerikalı ve İsviçrelilerin yazdığı raporlar. Bu kitaptaki belgelerin büyük bir kısmı bu tür yazarlar tarafından çoğunlukla da ilk elden yazılmıştır. Bunlara tam bir güven göstermemek için hiçbir neden yoktur. D. Söz konusu bölgede yaşayan yerli Ermeni ve Nasturilerin kaleme aldığı belgeler. Tanıkların anlattıkları vahşetten bizzat acı çekmiş olmalarından ve ön yargılı duygusal davranma ihtimalleri yabancı gözlemcilere göre daha fazla olmasından dolayı bu kanıtların diğerlerine göre daha az inandırıcı olduğu düşünülebilir. Detaylarla ilgili hatalar, özellikle sayısal tahminlerde hatalar olmuş olabilir. Fakat şunu tekrarlamakta fayda var ki, editör bu yerli tanıkları birbirleriyle ve diğer üç kategorideki belgelerle kıyaslamış, neticede hangi gruba ait olursa olsun, burada yayınlanan tanıklıkların hepsinin özünün doğruluğuna ikna olmuştur. Kanıtların toplam miktarı bu kitabın hacminden de anlaşılacağı üzere oldukça fazladır. Böylesi de daha tatmin edicidir. Çünkü Osmanlı hükümeti kendi yaptıklarıyla ilgili dışarıya hiçbir haber sızmaması için her türlü önlemi almıştı. Vilayetlerle İstanbul arasında ve vilayetlerin kendi aralarında özel posta ve telgraf yoluyla haberleşme durdurulmuştu. Yurt dışına giden postalara çok sıkı bir sansür uygulanıyordu. Tarafsız ülkelerin konsoloslarının bile şifreli telgraf göndermeleri yasaklanmıştı. Türkiye'yi terk eden bütün yolcular aranıyor, yanlarında ne kadar yazılı veya yazısız kağıt varsa alıkonuyordu. Belgelerimizden birinin yazarının, dipnot belge 121, Osmanlı sınırları dışına çıkar çıkmaz yazdığı mektuptan alınan şu satırlar, her türlü habere konan bu resmi ambargonun şiddeti konusunda bir fikir verecektir. Sansürün elinden kurtulur kurtulmaz size yazmak ve dünyanın bizim kısmımızda gerçekten ne olup bittiğini anlatmak istedim. Bana öyle geliyor ki bugün sansür eskiye göre daha kötüdür. Çünkü ellerinde artık oldukça eğitimli adamları var. Sansürcilerimizden biri New York Post Ofisi'nde 5 yıllık bir eğitim almış. Eğer mektuplarımız size pek bir şey anlatmıyorduysa, unutmayın ki siyaset, savaş hatta fakirlikle ilgili sözlerin sansürden geçirilmemesi için kesin emir vardı. Bu konulara sadece değinen cümleler bile ya çıkarılıyor ya da üzeri mürekkeple kapatılıyordu. Bir Alman kadın Almanya'daki bir arkadaşından yazarak Maraş'taki yoksulluktan bahsetmiş ve yardım göndermesini rica etmiş. Bu fakirliğin sebeplerini kasten belirtmemiş ki sansüre takılmasın. Sadece ortada böyle bir durum olduğunu söylemiş. Sonunda mektubun sadece başı ve sonu arkadaşının eline geçmiş. Geri kalanı kesilip atılmış. Mr. E'nin de dediği gibi Amerikalı dostlarımıza lütfen söyleyin, konserlerden, pikniklerden ya da benzer olaylardan bahsetmemiz, yaşadığımız ülkenin güvenli bir yer olduğu ya da işlerin gitmesi gerektiği gibi gittiği anlamına gelmez. Bunları anlatıyoruz çünkü başka bir konuda yazmamıza izin verilmiyor. Raporların neredeyse tamamı bu bayan gibi Türkiye'de ikamet eden, belli bazı bölge veya bölgelerde yaşanan olaylara tanık olan, nihayetinde Türkiye dışına çıkarak gördüklerini hayatlarını tehlikeye atmadan yazabilecekleri, başka bir ülkeye geçen kişilerden gelmektedir. Fakat bu şahitler tarafsız topraklarda bile Türklerin öfkesinin ulaşacağı yerin ötesinde değildirler. Zaten kimileri Türkiye'deki işlerine ilk fırsatta geri dönmeyi arzuluyor. Neredeyse tamamının ise Türkiye'de hala bağlantıları, iş arkadaşları ve dostları vardır. Osmanlı hükümetinin elinde çok fazla rehine vardır. Bu hükümetin Avrupa'da ve muhtemelen Amerika'da da ajanları olduğu bilinmektedir. Bu ajanların işi Osmanlı hükümetinin yaptığı kötülükleri ifşa edenler hakkında gene bu hükümete bilgi vermektir. Bugün Osmanlı hükümetini kontrolü altında tutan Jön Türkler çetesinin üyeleri, kendilerini itham edenlere medeni dünya önünde cevap vermekten aciz oldukları gibi, bu kişilerden her türlü intikamı alacak kadar utanmaz ve merhametsizdirler. İşte bu nedenle birçok örnekteki şahitlerin isimlerini, hatta ifadede adı geçen kişi ve yer isimlerini çıkarmak kesin kes gerekliydi. Zaten belgelerden bazıları da bu şartla editöre verilmiştir. Örneğin yukarıda alıntılanan mektupla birlikte gönderilen belge. Bu mektup şöyle devam ediyor. Her şeye rağmen benim ya da Maraş'tan herhangi bir misyonerin, hatta Maraş'ın veya bahsettiğim herhangi başka bir yerin isminin yayınlamamanızı rica edebilir miyim? Çünkü şu sıralar sansür o kadar sıkı ve korkunç ki isimlerimizin geçmesi bizi hemen şüphe altında bırakacaktır. Bir örnek vermeme izin verir misiniz? Doktor Merrill ve Doktor Shepard şüphe altında oldukları için Amerika'daki ailelerinden aylardır basit bir aile mektubu dahi alamıyorlar. Ve bütün bir Antep misyonerliğinin size ve Mr. P'de yazdığı mektupların yerine ulaşması da bu şüphe yüzünden engelleniyor. Bütün bunların sebebinin Müslümanların yaptıkları ile ilgili size gönderilen bir rapor olduğuna hemen hemen eminiz. Aynı endişeler Antep'teki olayların en önemli tanığı ve 137 numaralı belgenin yazarı Mr. Frears'ın tarafından da ısrarla dile getirilmiştir. Türkiye'de kalan insanların özellikle de yetim çocuklarımın iyiliği için yayınlanacak hiçbir şeyin benden gelmiş gibi gösterilmeyeceğini umarım. Eğer tek kelime bile Türkiye'ye ulaşırsa bu onlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok az dergi ve gazetenin iç kesimlere ulaşmasına izin veriliyorduysa da arada sırada elimize bir tane geçiyordu. Sahil kasabalarında gazetelerden parçalar kesiliyor ve yüksek fiyatla Türklere satılıyor. Görev yerimi terk ettim çünkü benim orada bulunmamın sorumluluğum altındakileri zor durumda bırakacağını düşündüm. Eğer söylemek zorunda olduğum sözlerden bazıları Türkiye'ye ulaşırsa korkarım orada bıraktıklarım acı çekebilirler. Türkiye dışında yaşayanların orada kalanlar için mektupların bile ne kadar tehlikeli olduğunu tam olarak anladıklarını zannetmiyorum. Yerel yetkililer hem misyonerlere hem de Ermenilere suçlamalarda bulunmak için daima fırsat kolluyorlar. Hama'dan geçerken rastladığımız Ermeniler kendilerine yardım etmemiz için bize yalvardılar. Fakat Beyrut'a geldiğimizde misyonerler yardım etmelerinin yasaklandığını söylediler. senelerdir ziyaretlerde bulundu, bölgede fakir bir aileye yardım ettiği için bir kadın hükümet konağına götürüldü, Hama'da. Hasta insan sayısı oldukça fazlaydı. Rahip ve diğerleri acilen yardım göndermemiz için yalvaran mesajlar yolladılar. Bir adam Amerika'daki abisinden geri alabileceğimi söyleyerek benden borç para istedi. Adamın içinde bulunduğu tehlike tereddüt etmeme yol açtı. Para sonunda gönderildi ama bunun için ne bahane gösterileceğini düşünmek insanı korkutuyor. Bütün ülkede bu korku var zaten. İnsanların yardıma şiddetle ihtiyaç duyduğu anlarda akla hep şu soru geliyordu. Yardım acaba onların hayatını hepten tehlikeye atar mı? Durmadan uymamız gereken yeni kurallar konuyordu. Biri bir mektup yazdığında daha yerine ulaşmadan mevcut yeni kurallara aykırı hale geliyordu. Sürgün edilenlerin bankalardaki bütün paralarına ve mallarına hükümet tarafından el konuldu. Antep'ten sürülenler bunu bilmiyorlardı. Yanlarına aldıkları para tükenince bize yazdılar. O zaman biz de fark ettik ki geride ne paraları ne de malları kalmış. Fakat onları bu durumdan haberdar etmek için elimizden bir şey gelmiyordu. Onlarsa teker tekrar yazdılar. Kendimizi kapana kısılmış gibi hissediyorduk. En cesur Ermeniler bile beni görmeye gelemiyorlardı. Ben de onların evine gidemiyordum. Herhangi bir nedenle beni görmek isterlerse bir kamu binasında buluşmak zorundaydık. Özgürlük içinde yaşayan hiç kimse bugünlerde Türkiye'de olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlayamaz. Bu şartlar altında okuyucunun kendisinin de göreceği gibi isimlerin yayınlanması gösterilen güvenin vahim ve tehlikeli bir istismarı olurdu. Bu sebeple editör mutlaka gerekli olan yerlerde ve belgelerin içeriğine etkisi ne olursa olsun başkaca hiçbir değişiklik yapmadan biraz önceki alıntıda olduğu gibi yer ve şahıs isimlerinin yerine metne rastgele semboller koydu. Bu sembollerin hangi isimlere tekabül ettiğini gösteren eksiksiz bir liste hazırlandı ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na, Lord Bryce'a, Dr. Barton'a ve Reverend G.T. Scott'a güvenli yollardan ulaştırıldı. Bu liste şartlar el verir el vermez başka bir deyişle adı geçen insanların hayatına yönelik tehdit ortadan kalkar kalkmaz yayınlanacaktır. Dipnot, bu gizli liste 1916'da yayınlanmıştır. Bu listedeki isimler köşeli parantez içinde editörün adının soyadının baş harfleri verilmeden bu baskıya alınmıştır. Bu baskının editörü tarafından eklenen diğer notlar da köşeli parantez içinde verilmiş ama bu dipnotla olduğu gibi sonuna editörün adının ve soyadının baş harfleri eklenmiştir. Osmanlı hükümeti ve ismi onun kadar tehlikede olan müttefikleri, kendi Hristiyan tebaalarına yaptıkları muamelenin zorunlu kıldığı bu önlemi burada yayınlanan belgelerin doğruluğunu karalamak için kullanabilirler. Alman ordusunun Belçika'da giriştiği eylemlerle ilgili kanıtlar karşısında da bu yolu izlemişlerdi. Bu kanıtlar da burada olduğu gibi gerekli önlemler alınarak yayınlandı. Editör için bu art niyetli eleştirilere önceden cevap vermenin en iyi yolu bu isimlerin hangi ilkeler doğrultusunda metinden çıkarıldığını açıkça belirtmektir. A. Şahıs isimleri. Eğer daha evvel aynı konuyla ilgili başka bir yerden yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmamışsa veya adı geçen kişiler Türklerin intikam hareketlerinin ulaşabileceği sınırlar dışına çıkmamışsa yayınlanmadı. B. Yer isimleri mümkün olduğunca yayınlandı. Sadece kendileriyle ilgili kişilerin kimliklerini ifşa etmelerinin kesin olduğu durumlarda yer isimleri de çıkarıldı. C. Çıkarılan bütün isimler metinde alfabenin büyük harfleriyle ya da bu harflerin bir kombinasyonuyla temsil edildi. Bu harfler söz konusu ismin baş harfleri değildir. Rastgele verilmiştir. Zaten belgeler de editörün eline belli bir düzen veya sıra içinde geçmiştir. D. Bir yerin ismi kitap boyunca hep aynı harflerle temsil edilmiştir. Örneğin X ister I ister 11. bölümde olsun hep aynı yerin ismine tekabül eder. E. Şahıs isimlerinde ise bir harf sadece o bölümde aynı kişinin ismine tekabül eder. Örneğin Miss A. 17. bölümdeki her belge için aynı kişiyi temsil eder. Fakat diyelim 11. bölümde Miss A farklı birini sembolize eder. Şunu bir kere daha belirtmekte fayda var ki bu isimlerin çıkarılmış olması belgelerin kanıt olarak geçerliliğinden bir şey kaybetmesine yol açmaz. Eğer okuyucu bunun doğrulanmasını isterse editör onu yukarıda adı geçen bu gizli listeye sahip kişilere havale edecektir. Öte yandan isimlerin bizzat belgelerin yazarları veya o belgeyi editöre ulaştıranlar tarafından çıkarılarak editörden saklandığı ya da herhangi bir nedenden dolayı ilk kaynağı bilinmeyen belgeler de vardır. Editör bunları mümkün olduğu kadar açıkça belirtmek için gerekli özeni göstermiştir. Eğer bir yer veya şahıs ismi editör tarafından bilinmiyorsa metinde aç parantez nokta nokta kapa parantez şeklinde ifade edilmiştir. Dipnot, eğer bu bilgi şimdilik editör tarafından biliniyorsa bir dipnotla belirtilmiştir AS. Eğer belgenin yazarı editör tarafından bilinmiyorsa bu başlığa verilen bir dipnotla belirtilmiştir. Editör eline eksik ulaşan bu belgelerin kelimenin tam manasıyla bir kanıt olarak sunulamayacağının ve bu belgelerde anlatılan suçları işleyenler tarafından bekleneceği gibi reddedileceğinin tabii ki farkındalar. Bu belgelere yapılan hukuki itiraz editör açısından kabul edilebilir. Zaten bu belgeler sadece kendilerinden bağımsız diğer kanıtların ortaya koyduğu gerçekleri doğrular. Bu belgelerin sayısı 150, belgenin içinde 22'yi geçmez. Yazarı belli olmayan bu belgeler çıkarılsa bile tekzip edilemeyecek çok sayıda belgenin ortaya koyduğu resim gene de kesin ve eksiksiz olurdu. Editör bu belgeleri diğerleriyle birlikte doğal düzenler içinde yayınlamaya karar verdi. Çünkü bu belgelerin doğruluğundan, diğer belgelerin doğruluğundan emin olduğu kadar emindir. Bu 22 belgenin yayınlanması için geçerli bir başka sebep de en az 11 tanesinin Amerika'nın Ermenistan ve Suriye'ye yardım komitesi, tarafsız bir ülkenin yüksek mevkideki vatandaşları, iyi niyetinden şüphe edilmeyen centilmenler tarafından kendisine ulaştırılmış olmasıdır. Yine de bu 22 belgenin bir bütün olarak meselede merkezi bir konumu olmadığını tekrarlamak gerekir. Belgeler coğrafi bir düzen içinde verilmiştir. Bu bölgelerin kitapta birbirini takip etme sırası mümkün olduğu kadar bu bölgelerin Osmanlı hükümetinin ilk uygulamasının etkileniş sırasına göre ayarlanmıştır. İlk bölümde yer alan belgeler tek bir bölgeyle sınırlanmamış, Osmanlı İmparatorluğundaki genel durumu tasvir eden belgelerden seçilmiştir. Bu belgelerin çoğunun tarihi herhangi tek bir bölgeye ait ifadelerin tarihinden daha önce geldiği için başa konmuşlardır. İkinci bölümle birlikte bölgelere geçiş yapılmıştır. İkinci bölüm Afkasya ve Azerbaycan arasında Osmanlı'nın kuzeydoğu vilayeti olan Van'la ilgili belgeleri kapsar. Üçüncü bölüm Van'ın batı komşusu Bitlis vilayetini, dördüncü bölüm Van'ın doğusunda 1914-15 kışındaki Türk hücumu sırasında zor durumda kalan Azerbaycan-İran vilayetini, beşinci bölüm Azerbaycan ve Van'dan gelen mültecilerin Ağustos 1915'te sığındığı Rus Transkafkasyasını ele alır. Bundan sonraki bölümler Kuzeydoğu'da Van'ın komşu vilayeti olan Türk-Rus sınırı boyunca uzanan Erzurum vilayetinden başlamak üzere doğudan batıya uzanan bölgeleri kapsar. Dolayısıyla 6. bölüm Erzurum'dan 7. bölüm Mamuretül Aziz yani Elazığ'dan, 8. bölüm Trabzon'dan, 9. bölüm Sivas'tan, 10. bölüm Kayseri'den, 11. bölüm Merzifon kasabasından, 12. bölüm Ankara'dan, 13. bölüm de İstanbul ve çevresinden bahseder. Bundan sonraki bölümler ters istikamette yani Bağdat demir yolunu izleyerek kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bir yol takip eder. 14. bölüm bu rotada Adapazarı ve Halep arasında kalan bunlar hariç yerleri, 15. bölüm Bağdat demir yolunun yarılandığı Kilikya'yı ele alır. Kilikya coğrafi ve kronolojik düzenin karıştığı tek yerdir. Çünkü Kilikyalılar ilk sürülen kesimdir, zira Van'daki çatışma başlamadan 12 gün önce sürülmüşlerdir. 16. bölüm Cebel Musa'yı, Musa Dağı Kilikya'nın güneyinde bir grup köy, 17. bölüm Urfa ve Antep'teki Ermeni yerleşimlerini, 18. bölüm neredeyse bütün konvoyların birleşme yeri olan Halep'i, 19. bölüm sağ kalanların büyük bölümünün nihai toplanma yeri olan Şam ve Der el Zor'u kapsar. Kitap baskıdayken elde edilen belgeler içinde 20. bölüm ilave edilmiştir. Eğer bir tarih başkaca bir not düşülmeden verilmişse yeni takvime göre verilmiş demektir. Eğer iki alternatif tarih birden verilmişse örneğin 26 Eylül 9 Ekim gibi birincisi eski takvime ikincisi yeni takvime göredir. Tarihler hiçbir zaman sadece eski takvime göre verilmemiştir. Para miktarları Türk ve İran birimleri cinsinden verildiği zaman çoğunlukla İngiliz parasına göre değerleri de parantez içinde verilmiştir. Dolar cinsinden olan miktarlar her zaman İngiliz sterline çevrilmiştir. Yer isimleri tutarlı bir sisteme göre yazılmamıştır. Çünkü herkes tarafından kabullenilmiş, genel olarak kullanılan bir yöntem yoktur. Editör sadece her bir ismin yazılışını standart hale getirmeye çalışmıştır. Belgelerde adı geçen editörün bilgisi dahilinde olan yerlerin isimlerinin ister metinden çıkarılmış olsun ister olmasın indeksi Miss Margaret Toynbee tarafından neredeyse kusursuz bir şekilde hazırlanmıştır. Kitaba yaptığı bu yararlı katkıdan dolayı editör kendisine minnettardır. Bu indeks kitabın sonuna konmuştur. Kitaba eşlik eden harita editör tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Esas olarak da çalışanlarından en nazik ve değerli yardımları aldığı Kraliyet Coğrafya Derneği'nin Royal Geographical Society harita odasındaki Kiepert'in Küçük Asya ile ilgili mükemmel çalışmalarından faydalanılmıştır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 139.